Air India Hava Yolları'nın 787 kazasıyla ilgili yapacağım ikinci videoya hoş geldiniz. Kazadan bu yana ve yaptığım ilk videodan bu yana bir takım yeni bilgiler var ve onun dışında da çok fazla bilgi kirliliği var. Hem bu bilgi kirliliklerini konuşacağız hem de yeni bilgileri konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında burada YouTube'da ve podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün tekrardan Air India kazasını konuşacağız. Çünkü kazadan bu yana bir takım gelişmeler var, bir takım bilgiler var. Bir takım teoriler ortaya atılıyor. Tabii ki kazanın nedenini şu an için bilmiyoruz. Bu kaza sonrasında yapılacak olan, uzun sürecek olan bir araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Ondan sonra da bu kaza neden olmuş onu öğreneceğiz ve arkasından da bu kazanın tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiğine konuşacağız. Şimdi her şeyden evvel şunu söyleyelim. Benim yapacağım, şu ana kadar anlattıklarım ve bundan sonra anlatacaklarım bir pilot açısından, olaya bakış açısından yola çıktığımız bir takım varsayımlar, bir takım teoriler ve şu ana kadar dediğim gibi ne ben ne de başkalarının böyle bir kazanın nedenini tam olarak tahmin etmesi mümkün değil. Kazadan sonra yapılan ilk, daha böyle ilk bir saat, bir buçuk saat geçmişken yapmış olduğum videoda ortada olan bir şey vardı. Bu hala teyit edilmiş durumda. O da iki motorun da güç kaybına uğramış olması. Bir takım haber kaynaklarında pilotun hava trafikle Mayday Mayday, yani acil durum ilan etmesi ve güç kaybına uğradık demesi söz konusu. Bu hala otoriteler tarafından doğrulanmamış bir bilgi. Dediğim gibi basında da bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Ne yazık ki günümüzdeki hızlı haber alma ihtiyaçlarından dolayı bir takım bilgilerde yanlışlıklar olabiliyor. Dediğim gibi otoriteler tarafından bu doğrulanmış değil ama söz konusu olan böyle bir acil durum çağrısı var kalkıştan hemen sonra. Size ilk yapmış olduğum videoda size anlattığım bir takım şeyler var. Bunlar geçerliliklerini koruyan şeyler. Bunlardan bir tanesi iki motorun da aynı anda güç kaybına uğramış olması. Bu konuda değişik spekülasyonlar ortaya atılıyor. Bunları birazdan size açıklamaya çalışacağım ve bazılarının neden doğru olmayacağını size anlatmaya çalışacağım. Bir. İkincisi, o videodan bu yana hala iniş takımlarının neden yukarı kaldırılmadığını, niye yukarı çekilmediğini sorguladığımız bir olay söz konusuydu. Burada bir takım ilginç gelişmeler var. Evet, iniş takımları gerçekten de yukarı çekilmemiş, katlanmamış durumda ama burada da bizim elimize verilen bir takım tüyolar var. Kazadan sonra ortaya çıkan iki tane videoya baktığımız zaman. Ki şunu da eklemekte yarar var. Ben ilk videoyu yaptığım zaman sadece o Planespotter galiba 16-17 yaşında bir çocuk tarafından çekilen binaların üzerinden uçarken ki uçağın çekilmiş olan videosu var. O videodan sonra da aslında kaza videosunun bir de güvenlik kamerasından ve pistin yakınında bir yerden çekilmiş bir videosu var. O video henüz ben ilk videomu yapmaya başladığımda yayınlanmamış. Oradan da elimize gelen bir takım veriler var. Onu da sizinle değerlendireceğim. Şimdi bunlar elimizde olan veriler. İlk videodan bu yana değişmedi. İlk videodan bu yana değişen veya daha doğrusu doğruluğunu teyit etmediğimiz bir olay var. O da ben ilk videoda demiştim ki galiba flaplar toplanmış durumda ama bunun toplanması mümkün değil. Çünkü yani flaplar yukarıda da kalkmış olması mümkün değil. Çünkü bu uçaklarda tıpkı benim 747'lerde de olduğu gibi kalkış sırasında bir konfigürasyon hatası olduğu zaman, yani flaplar eğer doğru kalkış pozisyonunda değilse, trim kalkış pozisyonunda değilse, işte ne bileyim kalkarken gaz verdiğinizde sizin el freniniz çekikse, bu durumlarda uçak size bağırır ve kalkışınızı engeller veya sizin kalkışınızdan vazgeçmenize yol açacak şekilde size uyarılar verir demiştim. Bu gerçekten de 787'de de böyle. Buna rağmen aslında kalkmış olabilirler mi? O da bir spekülasyon. Ama daha sonradan yapılan incelemelerde görülüyor ki uçakların kanatlarının önünde kalkışlarda göreceğiniz şöyle öne doğru gelen slat dediğimiz veya leading edge flap dediğimiz, kime sorduğunuza göre değişir, bir kanadın yüzeyini değiştiren bir özellik vardır. Bunların aslında özellikle o ilk gelen videoda kullanıldığını görebiliyoruz. Bunlar kullanıldığı takdirde de flap 1'de bunlar açılabiliyor. Flap 5'te de arkadaki flapler açılıyor. Yani kanadı biraz daha yüzeyini geliştiren sistemler açılıyor. Ve flap 5 kullanıldığı zaman kalkışta, işte o zaman bunu sanki yokmuş gibi de görebiliyorsunuz ki ilk videoda yayınlanan videodaki görüntü kalitesi de çok iyi değildi. Ama bu görüntü kalitesi ne kadar iyi olursa olsun olsun bir şekilde flaplerin kullanıldığı aşikar. Ama şu var, o gün 9 saatlik bir uçuş için hazırlanan o uçağın üzerinde yaklaşık 11-12 saatlik bir yakıt olabilir. Bu yakıt, o kadar dolu bir uçaktaki yolcu sayısı onların bagajlarıyla beraber gerekli olan performansı sağlayacak flaplar mı? Onu bilmiyoruz. Ben ilk videoyu yaptığım zaman da Flight Radar 24'ten alınan bir görüntü vardı. O da uçağın pistin ortasından kalktığı yönündeydi. Ama bu konuda o videoda da uyarıda bulunmuştum ben sizlere. Flight Radar 24'ten gelen veriler her zaman iyi olmuyor. Buna da dikkatli almak lazım demiştim. Şimdi bu uçaktaki kalkış sonrasındaki kara kutulardan gelecek olan bilgilerde uçağın gerçekten nereden kalktığını görebileceğiz. Bir, ikincisi doğru flap kullanıldı mı? Doğru motor gücü kullanıldı mı? Onu belirtmekte yarar var. Onu öğreneceğiz. Tabii ki bu veriler kara kutulardan elde edilebilirse. Bazı durumlarda, bazı kazalarda bunları elde etmek mümkün olmuyor. Şimdi bir takım spekülasyonlar var. Mesela birileri çıktı dedi ki First Officer dedi, yani yardımcı pilot, iniş takımlarını yukarı almak yerine flapları yukarı kaldırdı diye bir söylenti var. Ben buna pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bunların yerleri bayağı farklı. Birincisi. İkincisi, neden First Officer olabilir? Çünkü illa kaptan uçacak diye bir şey yok. Eğer First Officer uçuyorsa bunu aslında kaptan yapar. Pilotlar iki değişik görevi üstlenirler bir uçuş sırasında. Bir tanesi Pilot Monitoring, yani Türkçe'ye gözetleyici pilot olarak geçirebiliriz. O kumandada olmaz. Diğeri de Pilot Flying, adı üstünde uçan pilot olarak şey yapılabilir. Genellikle bu görevler de değiştirilebilir. Yani eğer First Officer uçuyorsa o zaman kaptan flapları kontrol eder kalkıştan sonra. First Officer gear up der. Ondan sonra iniş takımlarını kaptan yukarı çeker. Yani bunu doğrudan bir First Officer hatası olarak görmek ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Şimdi yaklaşık 8000 saatlik bir saat tecrübesinden bahsediyoruz kaptan için. First Officer için de 1000 saat civarında bir saatten söz ediliyor. Tabii burada söz edilmeyen, burada bilmediğimiz olay hem kaptanın hem de First Officer'ın ne kadar 787'lerde uçtuğuyla ilgili bir bilgi yok elimizde. Şu ana kadar da açıklanmadı otoriteler tarafından. Eğer ikisi de gerçekten yeni kaptanlarsa, yeni bu uçağa gelmişlerse orada bir uyumsuzluk olabilir diye düşünüyorum. Ona da bakacağız. Bu kazayı araştırması yapıldığı zaman göreceğiz bunun gerçek olup olmadığını. Onun dışında ortalıkta dolaşan sanki Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış bir rapor gibi bir şey var. Artificial Intelligence, yapay zeka çok güzel bir şey ama günümüzde bazı şeylere de, bazı resmi gibi görünen evrakı da düzenlemek açısından ne yazık ki çok kötü bir araç. Tıpkı böyle bir silah gibi, yani silahı iyi amaçlarda da kullanabilirsiniz, kötü amaçlarda da kullanabilirsiniz. İşte Nobel dinamiti icat etmiş. Dinamiti icat etmesinin sebebi iyi amaçlarla, barışçıl amaçlarla ama onu daha sonradan kullananlar kötü amaçlarla kullanılmış. Yani yapay zeka da belki bir anlamda böyle. Ben bu rapora itibar etmiyorum. İşin kötü tarafı bu, sanki böyle resmi bir otoriteden gelmiş bir rapor gibi gösterildiği için de insanlar bayağı bunu paylaşmaya başladılar. Hatta birisi oturmuş, kim bilmiyorum açıkçası, onu da suçlamak istemiyorum ama Türkçe'ye de çevirmiş bunu ve bana Instagram'dan insanlar bu raporu yollamaya başladılar. Şöyle bir rapor var, böyle bir rapor var. Bu rapora göre ne olmuş? Efendim işte kaptan tam uçuyormuş, uçağı burnunu çektikten sonra, uçağın burnunda kalkıyor ya, o sırada işte kaptanın koltuğu aşağı doğru kaymış. Aşağı doğru kaydığı için de can havliyle zaten eli kumandalarda olduğu için hem uçağın lövyesine asılmış hem de uçağın gaz kollarına asıldığı için o sırada bir kayıp ortaya çıkmış diye bir teori var. Buna benzer kazalar var mı? Yok değil. Hatta Cessna 172'lerde bu tür olan kazalardan nedeniyle de bir AD, Airworthiness Directive, yani uçağınızda sürekli bakımını kontrol etmeniz gereken regülasyon var. Ama bunun böyle olması ihtimali var mı? Bence yok. Neden diyecek olursanız, eğer kaptan gerçekten de löveye asıldıysa ve hakikaten de gaz kollarını da aşağı doğru çektiyse, hani tutunabilmek için, kaymamak için, ki böyle bir şeyin yapılabileceğini de ben zannetmiyorum. O zaman uçağın kalkışta burnunun dramatik bir şekilde yukarıya doğru çıkması lazım. Ama daha sonradan güvenlik kamerasından çekilen fotoğraflarda bunun bir normal kalkış olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla ben bu olaya pek ihtimal vermiyorum. İkinci olarak başka bir şey daha var. Kalkıştan sonra bir duman atma olayı söz konusu gibi sanki. Yine güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde orada bir nöbetçi kulübesi var. Nöbetçi kulübesinin arkasından uçak kalktıktan sonra etraftan bir toz bulutu çıkıyor gibi bir şey var. Şimdi Ahmedabad gerçekten yerlerinde toz bulutlarının olabildiği bir yer, etrafta bir bulut olması mümkün. Çünkü pistin sonundan artık yavaş yavaş kalkmaya başladıysa ve pist civarı da temizlenmediyse oradan motorların itki gücüyle ortalığı toz duman kapması mümkün olabilir. Bence bu aslında sadece bundan ibaret bir motor arızası olsaydı, bu durumda sol motorda böyle bir şey olmuş olsaydı, o zaman uçağın birazcık kendi ekseni, dikey ekseni üzerinde şöyle bir oynaması söz konusu olabilirdi. Buna da bir ihtimal vermiyoruz. Çünkü dediğim gibi öyle bir oynama söz konusu değil veya en azından düzeltmek için arkadaki kuyrukta bir yön değiştirme olabilirdi. Şöyle bir hareket görebilirdik. Onu da göremiyoruz. Dolayısıyla burada tek motorluk bir arıza yok. Sol motordan çıkan duman bence burada pistin sonundan çıkan toz dumanla alakalı bir şey. Şimdi işte burada değişik bir şey söz konusu. Bu 9 saatlik uçuşa gidecek olan uçak yakıt dolu, yolcu dolu, yük dolu. Acaba performans hesaplamalarında bir hata sonucunda mı bu kadar bütün pisti kullanarak kalktı? Onu açıklığa kavuşturmakta yarar var. Benim ilk olarak Flight Radar'da gördüğüm şekilde gerçekten pistin ortasından mı kalktı ki ben ona pek ihtimal vermiyorum. Flight Radar 24'ün çok fazla böyle hataları var ki onlar da daha sonradan düzelttiler, dediler ki hayır dediler, pisti tamamını kullanarak kalktı dediler. Öyle bile olsa eğer siz performans hesaplamanızı doğru düzgün yapmadıysanız o zaman bütün pisti kullanıp ve yeterince pist kalkmadan da kalkmaya çalışmanız söz konusu olmuş olabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Burada asıl cevabını almamız gereken soru neden iki tane motorda da aynı anda da güç kaybı oluştu diye. Şimdi daha önceden yapmış olduğum videolar var. Daha önceden yapmış olduğum kaza araştırmalarıyla ilgili videolar var. Ben size Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere test uçuşlarında tabi tutulan bir A400 uçağının motorlarında ortaya çıkan bir yazılım hatası sonucunda nasıl düştüğünü anlatan bir video yapmıştım. Çok da zaman geçmedi üzerinden. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. Acaba burada bir motorlardaki elektronik aksamda mı bir hata ortaya çıktı? Ki bunda bir yazılım hatası olabilir mi? Buna da dikkat etmekte yarar var. Ama bunun da aynı anda iki motorda birden ortaya çıkmış olması ihtimali gerçekten çok çok çok zor bir olasılık. Yani gidip bir piyango bileti aldığınızda milyonlarca dolarlık bir piyango kazanma şansınız daha fazla, öyle söyleyebilirim size. Ama tabii ki araştıran insanlar bunu da göz önünde bulunduracaklar. Onun dışında aynı anda İki motorun da birden aynı anda gücünü kaybetmesinin bir olasılığı daha dile getiriliyor. Bu da fuel contamination, yani yakıttaki kirlenme. Aslında contamination çok da kirlenme olarak tercüme etmesek de belki daha iyi olur. Çünkü o bizi bambaşka bir düşünce tarzına götürüyor. Orada asıl öğrenmek istediğimiz şey bizim iki motora da aynı anda giden yakıtta nasıl bir sorun olabilir diye. Şimdi burada eğer elektrik bir probleminiz varsa motorlarda elektrikli yakıt pompaları var. Motorlarla beraber çalışıyorlar ama aynı zamanda motorlar çalışmaya başladıktan sonra yakıtı siz emme suretiyle de jet pump denilen pompalar var uçaklarda. O şekilde yakıtı sağlayabiliyorsunuz motora. Yani herhangi bir elektrik düzenindeki bir sorunun yaşandığı durumda motorlarınıza hala yakıt gelebiliyor. Dolayısıyla şunu da unutmamak lazım. Bütün transport hava yollarındaki uçtuğunuz uçaklarda her bir sistemin bir başka bir backup'ı var. Yani motorlarda işte uçaktaki elektrik gitti, o yüzden motorlar durdu demeniz mümkün değil. Çünkü onun bir alternatif yakıt verme metodu var. Hidrolik sistem gitti. O zaman ne olacak? Onun bir alternatif metodu var. Peki hidroliklerde, pompalarda bir sorun oldu. İşte elektrik pompaları devreye giriyor, motordan gelen pompalar şeklinde. Bir takım birbirini destekleyen sistemler var. Dolayısıyla bir şeyin bu şekilde ortadan kalkması, motor güçlerinin aynı anda iki motorda da ortadan kalkması çok da rastlanılan bir şey değil. Ama burada yakıttaki kirlenme olayı bir olasılık. Şimdi kirlenme diye tercüme ediyorum ben contamination'ı. Yakıtta bir takım sıkıntılar olabiliyor. Buna benzer bir olay Boeing 777'de yaşandı. Heathrow'a inen bir British Airways 777'si. Onlar çok şanslı günlerindeydi. İki motor aynı anda durdu yakıttaki yaşanan sorun nedeniyle. Burada yakıt kirlenmesine yol açan şey aslında bildiğiniz sadece ve sadece yakıtta ortaya çıkan yoğunlaşma nedeniyle ortaya çıkan suydu. Aslında yakıt sistemlerinin en büyük düşmanlarından bir tanesi de, şimdi Hindistan pis ülke vesaire vesaire ve yakıt kirlenmesi dediğiniz zaman acaba motorların ya verilen yakıtlar iyi değil miydi diye düşünüyorsunuz. Hayır, burada yakıt dolum esnasında bir takım hatalar sonucunda acaba burada pompalanan yakıtta su birikintileri oldu mu ve bu mu devreye girdi motorların yakıt kalitesini düşürme açısından? Buna da bakacaklar. Bu da olası bir ihtimal gibi gözüküyor. Şimdilik benim elimdeki olan veriler bu kadar. Uçağın iki motorunun güç kaybı yaşadığı neredeyse artık kesinleşmiş durumda. Yalnız burada şöyle bir olay var. Benim videolarımda, paylaşımlarımda, sosyal medyada benim anlattığım bir olay var. İşte Orta Doğu kafası diye, bu Orta Doğu insanlarına hakaret olarak görüyorsunuz siz bunu ama iş yapış bakımından veya araştırmalar bakımından bir Orta Doğu kafasından uzak durmak lazım ki aynı şekilde Hindistan'da da söz konusu. Ne yazık ki kazadan hemen sonra kaza mahallinde çok fazla miktarda müdahale edilmiş. Kaza mahallindeki uçağın düşüş şekli, uçağın bir takım kontrol yüzlerinin, flaplarının, işte kanatlarının durumu, motorun veya işte kokpitin ne kadar süreyle, ne kadar uzaklıkta olduğu, bütün bunlar aslında değerlendirilmesi gereken şeyler. Ne yazık ki işte yapılan videolarda, haberlerdeki videolarda da görüyorsunuz. Ne bileyim, insanların bagajları tabii ki var orada. Orada değerli eşyaları da var. Kaza mahallinden bunlar alınmışlar. Başka bir yere götürülmüşler ki hani içinden değerli eşyalar çalınmasın, daha sonra ailelerine teslim edelim diye. Tabii bunu yaparken kaza mahallindeki ne yazık ki kazaya bize ilgi verebilecek bir takım şeyler de ortadan kaldırılmış durumda. Ve hatta daha da ileriye gideyim. Buldozerle uçağın enkazını kaldıran Hintli çalışanlar var. Bu da gerçekten de kazayı araştırma amacıyla ortaya çıkacak olan bir takım delilleri ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Peki bu kaza araştırması ne kadar sürecek derseniz, bu kaza araştırması çok çok yönlü bir kaza araştırması olacak. Bir kere motorun neden durduğunu öğrenmek açısından motorun sahibi, üreticisi olan firmayla mutlaka ve mutlaka bir istişare ve bu araştırmada bulunacaklar. GE motorları genellikle kullanılıyor 787'lerde. Rolls-Royce Trent motorları da kullanılabiliyor. Ben açık konuşmak gerekirse bu uçakta GE motoru mu var veya Trent motoru mu var bakmadım bu videoyu yapmadan evvel. Her ne olursa olsun günümüzde artık uçaklar bir veri tabanı gibi düşünün siz onları. Sürekli olarak motorlarda eğer bir güç kaybı olduğu zaman havadayken bile uçaklar üreticiye elektronik olarak veri taşıyabiliyorlar. Acaba GE veya işte Rolls-Royce bu konuda herhangi bir bilgi aldı mı almadı mı, o incelenecek. Kara kutulardan, özellikle de Flight Data Recorder dediğimiz uçuş verilerini kaydeden kara kutudan çok önemli bilgiler gelecektir. Umarım onlara da bir şey olmamıştır. Bunlar bize çok büyük bayağı tüyo verecek kazanın oluş nedenleri konusunda. Onun dışında tabii ki Boeing araştırmada olacak uçağın üreticisi olduğu için. Dediğim gibi uçağın motorunun üreticisi Rolls-Royce veya işte GE de işin içerisinde olacak. Kazayı yönlendirecek olan asıl araştırmacı Hindistan'daki tabii ki sivil havacılık uçak kazalarıyla araştırmakla yükümlü olan otoritesi. Tabii bu konuda NTSB de işin içine girecek. Bundan sonra kazadaki kara kutular ele geçirildikten ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ilk ön bir bilgi verilecek bize. O rapor ortaya çıkacak. Henüz ortalıkta dolaşan rapor diye adlandırılan şeylere sizlerden rica ediyorum itibar etmemeniz. Çünkü bu kadar kısa sürede kazadan 3 gün sonra böyle bir rapor yayınlanması mümkün değil. Dolayısıyla o sahte olarak oluşturulmuş bir şey. Kazadan sonra öğreneceğiz nedir diye. Ne yazık ki bu Boeing 787'nin ilk kazası. Boeing 787'ler bu zamana kadar güvenli bir şekilde uçtular. Ama bundan sonra bir takım sorunlar var mıdır içerisinde, onu da zamanla göreceğiz. Çünkü geçmişte bile baktığınız zaman örneğin bir Boeing 737 klasiklerde 300, 400, 500 serisinde ortaya çıkan dümenle ilgili bir problem yıllar sonra bu uçaklar piyasaya çıktıktan sonra ortaya çıkmıştı. Oradaki bir dümendeki güç ünitesinde ortaya çıkan sorun daha sonradan Pittsburgh'da US Airways'de 737-300 uçağının düşmesine yol açmıştı. O araştırmalar sonucunda bunun neden olduğu ortaya çıkmıştı. Bu da aynı şekilde yıllar sonra uçmaya devam etse bile güvenli olarak sonradan ortaya çıkan bir problem olabilir. Dediğim gibi uçaklar günümüzde artık birer yazılım abideleri. Her şekilde bu uçaklar fabrikadan çıktıktan sonra her şey bitmiyor. Zaman zaman bu uçaklara yazılım güncellemeleri geliyor. Belki de bu güncellemelerle ilgili bir sorun da olabilir. Hepsini zaman içerisinde araştırma tamamlandıktan sonra hepimiz göreceğiz ve ondan sonra da sizlere gerekli açıklamaları kurumları gerekli bilgileri de vermeye devam edeceğim. Bu konuda eğer o resmi otoritelerden herhangi bir görüş gelirse, bilgi gelirse onlarda da sizlere ayrı bir videoyla aktarmayı planlıyorum. Benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi gerçek anlamda havacılık haberleri için Kaptan Baha kanalından ayrılmayın. Bambaşka videolarda, bambaşka podcastlerde görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.